Birinci ayrım. Altı nokta körler kütüphanesi adına Filios stüdyosunda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Manhattan'daki Hayalet. Yazarı Frederick Forsyth. Özgün adı The Phantom of Manhattan. Çevirmeni İyet Çetinkaya. Türü roman. Epsilon Yayıncılık. Birinci baskı Temmuz 2000. ISBN numarası 975-331-222-9. Bu kitap 190 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Mayıs 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Frederick Forsyth dünyanın her yerinde severek okunan pek çok romanın yazarı. Kitaplarını gerçek olaylardan hareket ederek yazıyor. Bu nedenle de her kitabını yazmadan önce belge toplayarak büyük bir araştırma yapıyor. Son romanı olan Manhattan'daki Hayalet de Fransız yazarı Gaston Leroux'un operadaki hayaletinden yola çıkmış. Leroux'un romanının bittiği yerlerden Forsyth'ınki başlıyor. Manhattan'daki Hayalet. Paris operasının dehlizlerinde kaybolan hayalet Amerika sahillerinde ortaya çıkıyor ve New York'un en zengin iş adamı olmayı başarıyor. Aşık olduğu kadını Amerika'ya getirebilmek için Manhattan'da son derece lüks bir opera binası yaptırıyor. Soprano Christine de Chanier açılışa geldiğinde yıllardır üstü örtülü gizler yavaş yavaş çözülecek, olaylar beklenmedik bir sonuca doğru gelişecektir. Andrew Lloyd Webber'in dediği gibi, Frederick Forsyth yalnızca Gaston Leroux'un ruhuyla stilini değil, orijinal romanda hayaleti çekici kılan aşk ve heyecanı da çok güzel aktarmış. Ön söz. Şimdilerde efsane haline gelen Operadaki Hayalet adlı eserin 1910 yılında bir Fransız yazarın beyninde yaratıldığı neredeyse unutuldu. Bram Stoker ile Dracula, Mary Shelley ile Frankenstein, Victor Hugo ve Notre Dame'ın kamburu Quasimodo'da olduğu gibi. Gaston Leroux da pek fazla tanınmayan bir halk masalından yola çıktı ve masalın özündeki trajik öyküyü gördü. Bu öyküyü temel alarak kendi masalını yarattı, ancak benzerlik bununla sınırlı kaldı. Diğer üç eser kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanınıp sevildi ve bugüne kadar her okurun, her sinema izleyicisinin ve milyonlarca insanın bildiği efsaneler haline geldi. Dracula ile Frankenstein üzerine büyük bir endüstri oluşturuldu, yüzlerce ürün üretildi. Ne yazık ki Leroux bir Victor Hugo değildi. Küçük İnce kitabı 1911'de yayımlandığında kitap Fransa'da kısa süren bir heyecan dalgası yarattı. Hatta unutulmadan önce bir gazetede seri halinde bile yayınlandı. Geçen 11 yıldan sonra yazarın ölümünden 5 yıl önce bir rastlantı sonucu eserin adı yeniden duyuldu ve böylece bu eser için ölümsüzlüğe giden yol açıldı. Bu rastlantı Leroux'un Amerika'ya küçük yaşta göçmen olarak gelen ve 1922'de Hollywood'daki Universal Motion Pictures'ın başkanlığını yürütmeye başlayan Alman Yahudisi olan Karl Lemle ile karşılaşmasıydı. Adam o yıl tatilini Paris'te geçiriyordu. Leroux da o sıralar daha küçük çaptaki Fransız film endüstrisinde amatörce çalışmaya başlamıştı ve bu sayede iki adamın yolları kesişti. Havadan sudan sohbet ederlerken Amerikan film endüstrisinin imparatoru hala dünyadaki en büyük salona sahip olan Paris Opera binasından ne kadar etkilendiğini söyledi. Leroux bunun üzerine 1911'de yazdığı, o günlerde bile fazla önemsenmeyen kitabının bir kopyasını Lambler'a verdi. Universal Pictures'ın başkanı romanı bir gecede okudu. Böylece Carl Lemle hem büyük bir fırsat yakaladı hem de bir sorunla karşı karşıya kaldı. Yakaladığı fırsat son dönemde keşfettiği Lon Chaney adında yüzü sahibinin istediği her şekli kolaylıkla alabilen tuhaf bir aktördü. Chani'ye iş yaratmak için Universal klasik bir eser haline gelmiş olan Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu adlı kitabının sinemaya ilk uyarlamasını yapmaktaydı. Chani biçimsiz vücutlu ve çarpıcı çirkinlikteki Quasimodo'yu oynayacaktı. Ön planda Notre Dame Kilisesi'nin yer aldığı, Orta Çağ Paris'inin kereste ve alçıdan yapılan kopyasından oluşan film seti Hollywood'da çoktan inşa edilmeye başlamıştı. Lamblin'in sorunu, rakip film şirketleri tarafından elinden alınmadan önce Chani'ye hangi yeni rolü teklif edeceğiydi. Şafak söktüğünde yeni film projesini bulduğunu düşündü. Notre Dame'ın kamburu rolünden sonra Chani en az onun kadar çirkin ve itici ama aslında trajik bir kahraman olan Paris Operası'ndaki hayalet rolünü oynayacaktı. Tüm iyi şovmenler gibi Lamble de seyirciyi sinemaya çekecek yöntemlerden birinin onları korkutmaktan geçtiğini biliyordu. Hayaletin yapacağı etkinin de bu olması gerektiğini düşünüyordu ve bunda haklıydı. Lamble kitabın yayın hakkını satın aldı, Hollywood'a döndü ve bu sefer Paris Opera binasının setinin yapılması için talimat verdi. Üzerinde fazladan yüzlerce maket taşıyacağı için opera binasının Universal'daki kopyası betona yerleştirilmiş demir putrellerden yapılan ilk set oldu. Bu yüzden set bir daha sökülmedi. Bugüne kadar Universal stüdyolarının 28 numaralı setinde kaldı ve yıllar boyu defalarca kullanıldı. Lon Chaney, ilk Notre Dame'ın kamburu ve sonra da operadaki hayalette hak ettiği gibi yıldızlaştı. İki filmde büyük ticari başarı kazandı ve aktör bu tür rollerle ölümsüzleşti. Ama seyircileri fazlasıyla korkutan, özellikle kadınların çığlıkları atmasına, hatta bayılmasına ve halkla ilişkilerini iyi tutmak isteyen tiyatrolarda, fuayede ücretsiz dağıtılan amonyak ruhu bulundurulmasına neden olan hayaletti. Aslında insanların hayal gücünü harekete geçiren ve hayalet efsanesini yaratan Leroux'un dikkate alınmayan ve neredeyse unutulan kitabından çok Chani'nin filmi oldu. Filmin galasından 2 yıl sonra Warner Brothers ilk sesli film olan caz şarkıcısını gösterime soktu ve böylece sessiz sinema devri kapandı. O zamandan beri operadaki hayalet öyküsünün çeşitli versiyonları gösterime girdi. Ama bunların çoğunda hikaye tanınmayacak kadar değiştirilmişti ve izleyiciyi çok az etkileyebildi. 1943 yılında Universal 20 yıldır malı olan bu öyküyü yeniden filmleştirdi ve hayalet rolünü Claude Rains oynadı. 1962'de korku filmleri konusunda uzman olan Londra'dan Hammer Filmcilik, başrolde Herbert Lom'un oynadığı filmde şansını denedi. 1974 yılında Brian De Palma'nın rock versiyonuyla çektiği filmin ardından 1983'te Maximilian Schell tarafından bir televizyon dizisi olarak gündeme getirildi. Sonra 1984'te genç bir İngiliz yönetmen Londra'nın doğusunda küçük bir tiyatroda öyküyü canlı ama bayağı bir müzikal olarak sahneledi. Yorumları okuyan ve müzikali seyretmeye gidenler arasında Andrew Lloyd Webber de vardı. Farkında olmasa da Monsieur Leroux'un eski öyküsü kariyerinde yeni bir dönüm noktası yaratacaktı. Lloyd Webber aslında o sırada başka bir şey üzerinde çalışmaktaydı. Bir süre sonra bu başka şeyin Aspects of Love adlı müzikal olduğu anlaşılacaktı. Ama hayaletin öyküsü aklındaydı ve 9 ay sonra New York'ta ikinci el kitaplar satan bir kitapçıda Leroux'un eserinin aslının İngilizce çevirisini buldu. Çoğu zaman aşırı zeki insanların sezgileri konusunda yapılan değerlendirmelerde olduğu gibi Lloyd Webber'in kararı da sonradan değerlendirildiğinde basitmiş gibi görünüyor. Ama o an farkında olmasa da bu kararla suistimal edilmiş efsaneye karşı dünyanın aldığı tavrı değiştirecekti. Webber bunun özünde korku öyküsü olmadığını, nefret ve acımasızlık üzerine kurulmadığını, insan soyundan uzaklaşmış, kendini toplumdan soyutlamış korkunç derecede çirkin bir adamla doğal olarak aşkını yakışıklı aristokrat bir aşığa vermeyi tercih eden genç ve güzel bir opera şarkıcısı arasındaki takıntılı fakat karşılıksız aşkın gerçekten trajik öyküsü olduğunu fark etti. Böylece Andrew Lloyd Webber öykünün aslına döndü. LaRue tarafından ön plana çıkartılan gereksiz mantıksızlıklarla acımasızlıkları metinden attı ve trajedinin özünü ortaya çıkarttı. Tam 12 yıl önce perdelerini ilk açtığı günden beri tüm zamanların en popüler ve başarılı müzikali kabul edilen eserini de bu temel üzerine kurdu. Bugüne kadar 10 milyondan fazla kişi operadaki hayaleti sahnede izledi ve öykü küresel anlamda algılanmışsa bu neredeyse tamamen Lloyd Webber'in yorumu sayesinde oldu. Ama asıl öyküde neler olduğunu anlayabilmek adına öykünün ortaya çıkmasını sağlayan 3 ana malzemeyi incelemek için birkaç dakika harcamaya değer. Bunlardan birisi bugün bile insanı fazlasıyla hayrete düşüren ve hayaletin dünyada başka bir tiyatroda var olmayacağını düşündüren Paris Opera binası olmalıdır. İkinci malzeme LaRue'nun kendisidir ve üçüncü malzeme de 1911'de yazdığı ince küçük kitaptır. Paris Operası pek çok büyük girişim gibi bir rastlantı eseri tasarlandı. 1858 yılında bir akşam Fransa İmparatoru 3. Napolyon, İmparatoriçesiyle birlikte o zamanlar gösterilerini Pelletier Caddesi'nde dar bir sokakta eski bir binada sürdüren Paris Operası'na gitti. Devrim dalgasının Avrupa'yı kasıp kavurmasının üzerinden sadece 10 yıl geçmişti ve o yıllar hala zor zamanlardı. Orsini adında monarşi karşıtı bir İtalyan, kraliyet arabasına 3 adet bomba atmak için o geceyi seçti. Bombaların hepsi de patladı. 150 kişiden daha fazla insanın ölmesine ya da yaralanmasına neden oldu. İmparator ile imparatoriçe saldırı yüzünden sarsıldılar ama zırhlı araba sayesinde yara almadan kurtuldular. Hatta operaya gitmek için ısrar bile ettiler. Ama 3. Napolyon bu olaydan hiç hoşlanmadı ve Paris'e diğer şeylerin yanı sıra kendisi düzeyinde insanların kullanacağı, korunan ve bombalara karşı dayanıklı bir girişi olan yeni bir opera binası yapılması gerektiğine karar verdi. Paris polis şefi modern Paris'in büyük bir kısmının da yaratıcısı olan dahi şehir planlamacısı Baron Haussmann'dı ve Baron Fransa'nın tüm önde gelen mimarlarına açık olan bir yarışma düzenledi. 170 proje sunuldu ama yarışmayı yaratıcı ve yükselen bir avantgard yıldız olan Charles Garnier kazandı. Projesi gerçekten gösterişliydi ve büyük bir servete mal olacaktı. Bugün opera binasının yer aldığı alan seçildi ve 1861 yılında çalışmalara başlandı. Birkaç hafta içinde büyük bir sorun ortaya çıktı. Yapılan ilk kazılarda bölgenin hemen altından geçen bir yeraltı akıntısı ortaya çıktı. Bölge kazıldıkça açılan çukurlar suyla doldu. Harcamaların daha bilinçli yapıldığı bir dönemde proje daha uygun zeminli bir alana kaydırılabilirdi. Ama Haussmann opera binasının orada yapılmasını istiyordu, başka bir yerde değil. Garnier zemini kurutmak için aylar boyu gece gündüz durmadan çalışan 8 tane dev buhar pompası yerleştirdi. Sonra tüm alanın etrafına 2 büyük su altı duvarı yaparak suyun inşaat alanına gelişini kesti. Garnier binasını bu muazzam temel üzerine inşa etti. Bir noktaya kadar başarılıydı. İşini bitirene kadar su körfezde tutulmuş ama daha sonra binanın en alt dehlizlerinde bir yeraltı gölü oluşmuştu. Bugün bile ziyaretçiler o katlara kadar inebilir. Bunun için özel bir izin gerekmektedir ve üzerindeki ızgaraların arasından bu yeraltı gölünü görebilir. Her 2 yılda bir su seviyesi aşağıya çekilir ve mühendisler altı düz sandallarla suda kürek çekerek olası bir hasara karşı temelleri kontrol ederler. Garnier'in tasarladığı dev zemin kata gelene kadar kat kat yükseldi. Sonra ileriye ve yukarıya doğru yayıldı. 1870 yılında kısa ama kanlı Fransız-Prusya Savaşı yüzünden Fransa'nın yeni bir devrim dalgasıyla yüz yüze gelmesi nedeniyle işe ara verildi. 3. Napolyon tahttan indirildi ve sürgünde öldü. Yeni cumhuriyet ilan edildi. Ancak Prusya ordusu Paris'in kapılarına dayanmıştı. Fransa'nın başkenti açlıktan kırılıyordu. Zenginler hayvanat bahçesindeki fillerle zürafaları yerken, fakirler köpek, kedi ve sıçan yahnisiyle karınlarını doyuruyordu. Paris teslim oldu ve şehrin işçi sınıfı öylesine öfke dolmuştu ki isyan çıktı. İsyancılar kendi rejimlerine komün, kendilerini de komünart adını verdiler ve 100.000 kişi top arabalarıyla şehre dağıldı. Sivil hükümet panik içinde geri çekildi ve sivil muhafızlar nihayet komünartları ele geçirerek askeri juntayla yönetime el koydu. Ama iş başında oldukları dönemde isyancılar Garnier'in binasının dehlizlerindeki labirentleri ve depoları silah, barut ve esirler için kullanmışlardı. Yer altındaki o mahzenlerde korkunç işkenceler yapılmış, insanlar idam edilmişti. Olayların üzerinden yıllar geçtikten sonra gömülmüş iskeletler bulundu. Bugün bile orada hiçbir zaman yok olmayan ürpertici bir soğuk hissedilir. 40 yıl sonra Gaston Leroux'u büyüleyen şey, hayal gücünü ateşleyen bu yeraltı dünyası ve orada karanlıkta tek başına yaşayan çirkin ve yalnız bir adam fikriydi. 1872 yılına gelindiğinde düzen yeniden sağlandı ve Garnier işine devam etti. 1875 yılının Şubat ayında Orsini'nin bombaları fırlattığı günden neredeyse 17 yıl sonra inşaatına Orsini'nin saldırısının neden olduğu opera binası açıldı. Bina 1,5 dönüme yakın bir alan kaplar. En alt katından çatısına kadar tam 17 kattan oluşur. Ama sadece 10 katı yer üstündedir. Tam 7 katı şaşırtıcı bir şekilde yer altında inşa edilmiştir. Konser salonu da 2156 koltuğuyla şaşırtıcı bir şekilde küçüktür. Oysa Milano'daki La Scala Opera binasında 3500, New York'taki Metropolitan Opera binasında 3700 koltuk vardır. Ama sahne arkasında yüzlerce oyuncuya yetecek genişlikte soyunma odaları, atelyeler, kantinler, eşya depoları ve gerek duyulduğu zaman kolaylıkla kullanılacak tonlarca ağırlıkta hareketli tiyatro dekorları vardır. Paris Operası'nın önemli özelliği sırf opera sahnelemek amacıyla yapılmamış olmasıdır. Dolayısıyla konser salonu nispeten küçüktür. Çünkü alanın çoğu resepsiyon odaları, salonlar, geniş merdivenler ve büyük devlet davetlerinde kullanılan şık toplantı salonlarına ayrılmıştır. Hala çalışanların eve gitmeden önce kontrol edilmesinin 2 saatten fazla zaman aldığı 2500'ün üzerinde kapısı vardır. Binada Garnier zamanında 1500 çalışan vardı. Bugün bu sayı 1000 civarındadır. Ve bina 10 mil uzunluğunda bakır borularla birbirine bağlanan 900 gaz lambasıyla aydınlatılıyordu. 1880'lerde sahnelerde elektrik kullanılmaya başladı. 1910 yılında burayı ziyaret ettiğinde yıllar önce bu binada yaşayan bir hayalet olduğunu, eşyaların durup dururken ortadan kaybolduğunu, nedeni açıklanamayan kazaların yaşandığını ve bir gölgenin karanlık köşelerde ortadan kaybolup kimsenin onu takip etmeye cesaret edemeyeceği yeraltı koridorlarına doğru gittiğini ilk duyduğunda bu bina Gaston Leroux'un canlı hayal gücünü harekete geçirmişti. Leroux 20 yıllık dedikodulara dayanarak öyküsünü yarattı. Araya giren koca 90 yıl aşılabilseydi, yaşlı Gaston bir Paris kafesinde birlikte içki içmekten hoşlanacak türde bir adama benziyordu. İri yarı neşeli, açık sözlü, eğlenceli bir adamdı. Zevkine düşkün ve cömert bir ev sahibiydi. İyi görmeyen gözleri yüzünden burnunun üzerine yerleştirdiği gözlüğü ona tuhaf, vahşi bir hava veriyordu. 1. Aydın'ın sonu, sayfa 13.